Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 16 Mart 2022 Çarşamba'yı, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde sizlerle olacağız. Çalışma hayatında kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, tendon, kas, sinir ve diğer yumuşak dokularda hasara sebep olan bükme, gerginleştirme, kavrama, tutma, döndürme, sıkıştırma ve uzanma gibi tekrarlayıcı fiziksel hareketler nedeniyle oluşuyor. Günlük yaşamın olağan aktivitelerindeki bu yaygın hareketler tabii ki zararlı hareketler değil. Peki bu hareketleri zararlı hale getiren nedenler ve risk faktörleri neler? Bu rahatsızlıklar hangi iş sektöründe daha çok görülüyor? Çalışanları bu risklerden korumak mümkün mü? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Alper İbrahim Kır telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Sayın Kır'la çalışma hayatında kas ve iskelet rahatsızlıklarını ve korunma yöntemlerini konuşacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, ikinci bölümde yayınımıza Avrupalı Türkler köşemizde devam edeceğiz. Almanya Federal Cumhuriyeti yeni başbakanı Olaf Scholz dün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretin son yıllarda gerginliklerle gündeme gelen Türkiye-Almanya ilişkileri açısından önemli bir adım olduğu düşünülüyor. Peki Scholz'un başbakanlığında kurulan Sosyal Demokrat Yeşiller ve Hür Demokrat Parti koalisyon hükümetinin Türkiye ile ilişkilerini sıcak tutması, Almanya'da yaşayan Türklerin ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından nasıl değerlendirilebilir? Bu soruların yanıtlarını alacağız. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Osman Can Ünver değerlendirmelerde bulunmak üzere telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Güne bakan başladı. Şimdi sizler için seçtiğimiz güzel bir müzik geliyor kulaklarınıza.
Sen de git istersen ben görmek gerek yeniden. Silindi yüzün ne gelir elden. Ah çizmek gerek yeniden. Eskitir adamı yıllar birden. Formatlamak gerek yeniden. Aşkla yıkan o zaman yeniden. Aşk olsun da düş olsun, İster sonunda yaş olsun. Günler gecelerde yaşananları kim unuttuysa taş olsun.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde sizlerle birlikteyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İbrahim Kır telefon attığımızda. Sayın Kır, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Bugün sizinle yine önemli bir konuyu konuşacağız. Aslında bu konu her birimizi ilgilendiriyor. Sadece çalışanları değil, sağlık hepimiz için çok önemli. Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, bunu konuşacağız. Risk faktörlerini ele alacağız sizinle birlikte. Ben konumuza geçmeden önce kısaca sizi tanımak isterim. Kendinizi tanıtır
Tabii
mısınız?
Ki.
İbrahim Kır kimdir?
84 yılında Adana'da doğdum. Adana Anadolu Lisesi Aladan mezun oldum. Sonrasında Çukurova Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği lisans ve yüksek lisans öğrenimini tamamladım. 2 yıl IT uzmanı olarak özel sektörde çalıştım. Arkasından 2010-2012 yılları arasında Bitlis Eren Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak hizmet verdim. 2012 yılında İş Sağlığı Güvenliği Uzman Yardımcısı olarak Çalışma Bakanlığı'na girdim. 2015 yılında Adana ve Mersin bölgesinde seracılık sektöründe çalışanların karşılaştığı ergonomik risklerin değerlendirmesi teziyle İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlığı'nı aldım. Yaklaşık 10 yıl yıllardır Çalışma Bakanlığı'nda bu alanda hizmet vermekteyim.
Çok güzel. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyoruz sizlere.
Teşekkür ederim.
Konumuza isterseniz şuradan başlayalım. Yaygın olarak görülüyor, öyle biliyorum. Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları neden kaynaklanıyor?
Çalışma hayatında kas iskelet sistemi rahatsızlıkları tendon, kas, sinir ve diğer yumuşak dokularda hasara sebep olan bükme, gerginleştirme, kavrama, tutma, döndürme, sıkıştırma ve uzanma gibi tekrarlayıcı fiziksel hareketler nedeniyle oluşuyor. Aslında bu hareketler olağan yaşantımızda da olan hareketler, ancak bu hareketleri zararlı hale getiren hareketlerin aralıksız tekrarı, hızı, toparlanma için iki hareket arasındaki zaman yetersizliği gibi sebepler.
Ani hareketler de neden olabiliyor değil mi? Diyelim ki,
tabii ki
oturuyoruz, aniden yerimizden kalktık, hiçbir şey yoktu. Birden işte belimizde, sırtımızda ağrı başladı. Allah Allah diyoruz ya, bu ağrı neden kaynaklandı? Ani bir hareket ettik ama onun farkında değiliz. Ya da kiloda pek ağrı olmayan bir şey kaldırdık. Ama o rahatsızlık verici bir şeydi. Bundan dolayı ağrı başladı. Sonra evet, farkına varabiliyoruz.
Zaten ağırlık kaldırırken hani doğru kaldırma şekli çok önemli bir husus. Hani hatalı kaldırmadan ötürü yani çok yaygın bir şekilde kas iskelet sistemi rahatsızlığı söz konusu oluyor.
Hı hı. Şimdi kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına sebep olan risk faktörleri var. Az önce siz de temas ettiniz. Bu faktörler neler? Biraz da buna değinelim mi?
Aslında biraz girdik bu konuya. Az önce verdiğimiz örneklerde bu risk faktörlerinden örneklerdi. İşte vücut pozisyonu, ağırlık kaldırmaktan bahsettik. Hani uygun şekilde vücudumuzun pozisyonu uygun olmadığı zaman da kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının oluşmasında etkili olmakta. Hı hı. Tekrar çalışanların yaptığı çok sayıda tekrar içeren görevlerde kas iskelet rahatsızlıkları için risk oluşturmakta. Mola vermeden uzun süre çalışma, üst üste tekrarlı hareketler içeren işler yorucu olmakta. Tekrarlı hareketler minimum güç gerektirse bile bu hareketlerin zaman içerisinde sürdürülmesi için gerekli çaba düzenli olarak artmakta. Dolayısıyla çalışma aktivitesine artan yorgunluğa rağmen mola verilmeden devam edilmesi incinmelere sebebiyet vermekte. Az önce de bahsettik, güç eğer ağır iş kaldırma, ağır iş yapma, kaldırma, taşıma ve benzeri görevlerimiz var ise gerekli olan güç kas iskelet sistemi rahatsızlıkların başlangıcı önemli bir rol oynamakta. Hı hı. Tekrarlı hareketler gerektiren işlerde dinlenmek için yeterli zaman olmadığında daha fazla güç gerektiren hareketler yorgunluğun ve rahatsızlıkların daha çabuk ortaya çıkmasına sebep olur. Yaptığımız işin hızı da etkilemekte. Görevdeki çevrimler arasında verilmesi gereken mola zamanını tespit etmekte belirleyici olmaktadır. Ortamın çalışması sıcaklık verilen tekrarlı işlerde çalışan performansını etkilemektedir. Eğer çalışma ortamı çok sıcak ve çok nemli ise çalışanlar daha çabuk yorulmakta ve bunun sonucunda da incinmelere daha duyarlı hale gelmektedir.
Evet.
Titreşim, tendon, kas, eklem ve sinirleri etkilemektedir. Çalışanlar titreşimli araçlar kullandıklarında parmaklarda uyuşukluk, dokunma ve kavrama kaybı ve ağrı ile karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca iş organizasyonunun yetersizliği, yüksek iş talebi, iş üzerindeki kontrolün azlığı, düşük iş memnuniyeti, zaman baskısı, çalışma arkadaşı ve yöneticilerden destek görememek, stres, mola vermeden uzun süre çalışmada kas iskelet sistemi rahatsızlıkları için iş yerinde risk oluşturan diğer faktörlerdir. Tabii iş yerindeki risk faktörlerinin yanında iş yeri kaynaklı olmayan riskler de mevcut. Bunlar fiziksel kapasite, yaş, kondisyon yetersizliği, aşırı kilo alımı, sigara kullanımı gibi kişisel faktörlerde kas iskelet sistemi rahatsızlığı oluşumunda etkilidir. Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları genellikle bu faktörlerin kombinasyonu ve etkileşimi sonucunda meydana gelmektedir.
Evet, bu rahatsızlıklara sebep olan ne kadar çok faktör varmış, hepsine dikkat etmek gerekiyor.
Aynen.
Az önce vücut pozisyonundan bahsettiniz. Şimdi masa başı çalışanlar var, memur evet, kesimi çok yaygın. İşte saatlerce oturuyoruz ve bilgisayar ekranına bakıyoruz. Hem belimiz hem işte boynumuz bundan etkileniyor. Hı-hı. Saatlerce bilgisayar ekranına bakmak boyunda ne gibi hasarlara sebep olabilir?
Tabii ki hemen...
Boyun düzleşmesi olabilir mi mesela? Boyun düzleşmesine sebep olabilir diye düşünüyorum.
Şöyle söyleyeyim. Öncelikle biz bu çalışma duruşuyla, vücut pozisyonuyla alakalı risk değerlendirmesi yapmak gerekiyor. Hani riski belirlemek gerekiyor. Bunun için mesela örneğin REBA, tüm vücut risk analizi değerlendirmesi yapılabilir. Eğer ki bunu yapmış isek hani ve tehlikeli bir durum söz konusu ise işte gergin boyun sendromu, kısıtlı vücut duruşunda uzun süreli bulunma durumunda oluşan bir sendrom ve ağrı hissiyatı veriyor. Öyle söyleyeyim. Örneğin hani gergin boyun sendromu söz konusu olabilir.
Evet. Yine dikkat edilmesi gereken bir husus.
Tabii. Kısıtlı vücut duruşunda uzun süreli bulunma durumunda oluyor.
Evet. İşte başta da dedik, bu kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları çok yaygın toplumumuzda. İşte çalışma kollarına göre değişebiliyor. Peki hangi iş gruplarında sıkça görülüyor bu rahatsızlıklar?
Ya, az önce bahsettiğimiz risk faktörleri dikkate alındığında çiftçilik, ormancılık, balıkçılık, madencilik, üretim ve makine operatörlüğü, terzilik, yükleme ve boşaltma işleri, inşaat işleri, bahçıvanlık, şoförlük, hemşirelik, temizlik işleri, perakende satış işleri, otel ve restoran işleri ve sekreterlik gibi alanlarda görülüyor. Zaten az önce bahsetmiştiniz, ofis çalışanları demiştiniz. Hani sekreterlik, hani ofis, evet, da yaygın grup içerisinde yer alıyor.
Evet. Hem beden işçileri bakımından çok farklı iş gruplarında görülüyor bu rahatsızlık. Hem de memur kesimi diyebileceğimiz işte oturmayla alakalı masa başı işlerde görülebiliyor.
Evet.
Dünyadaki durumu nedir? Bununla ilgili bir veri var mı, istatistiki bilgi?
Tabii ki var. Dünya ölçeğinde saptanan tüm kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının yaklaşık %30'unun işe bağlı olduğu tespit edilmiştir. Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, meslek hastalıkları ve iş kazalarının neden olduğu tüm iş günü kayıplarının yaklaşık %34'ünü oluşturmaktadır. Avrupa Birliği'nde 46 bin kişiyle yapılan çalışmada katılımcıların %24'ünün sırt ağrısından, %22'sinin kas ağrısından yakındı. Ağrıların en yaygın nedeninin %34 ile osteoartrit, yani eklem kireçlenmesi olduğu bildirilmiştir. Almanya'da kas iskelet sistemi rahatsızlığı nedeniyle oluşan kayıp gün sayısı hastalık nedeniyle kaybedilen tüm çalışma günlerinin neredeyse %30'una karşılık gelirken Hollanda'da bu oran %46'dır. İngiltere'de her yıl işle ilgili kas iskelet sistemi nedeniyle yaklaşık 10 milyon iş günü kaybedilmekte ve bunların yaklaşık %50'si sırt şikayetleri, %30'u boyun ve kollarla ilgili şikayetler, %20'si de bacaklarda görülen şikayetler nedeniyle yitirilmektedir. Avustralya'da yapılan çalışmalarda ise osteoartrit erkeklerde %3.9 ile 9. sırada, kadınlarda %5.7 ile 3. sırada yer almakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde meslek hastalıklarının %42 gibi büyük bir oranı kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını oluşturmakta. 45 yaş üzeri 40 milyondan fazla insanı etkilediği ve 2030 yılında nüfusun %22'sini etkileyeceği tahmin edilmektedir. Hani dünyada genel durum bu şekilde.
Aslında düşündüğümden de fazlaymış dünyadaki durum.
Yani evet.
Oranlar yani, yüksek.
Aynen. Hani fazlasıyla önemli bir konu aslında kas iskelet sistemi rahatsızlığı. Zaten ergonomi biliminin de özellikle odaklandığı bir alandır.
Evet. İbrahim Bey, bu kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları çalışanların en önemli problemlerinden birisi. Eğer vücut sağlıklı olmazsa, ağrılar içerisinde olursa insan kendini işe veremez, sağlıklı çalışamaz. Motivasyon sağlayamaz. O yüzden çok önemli. Evvela kendimizi korumamız gerekiyor. Ama ne kadar korursak koruyalım, başımıza bu rahatsızlıklar geldi. Daha sonra bunun tedavisi var tabii ki. Bir de isterseniz bunun maliyetini konuşalım. Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının maliyeti nedir?
Dediğiniz gibi hani bu maliyetler, hani az önce bahsettiğiniz tedavi maliyetleri direkt maliyet olarak bahsediliyor ama direkt maliyetin dışında dolaylı ve görünmeyen maliyet şeklinde 3 tür maliyet var. Direkt maliyetler hekim muayenesi, tanı testleri, ilaç kullanımı, hastane yatışı gibi tıbbi bakım maliyetlerini içermekte. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir iş araştırmada kas iskelet sistemi rahatsızlığına bağlı ortaya çıkan 215 milyar dolarlık maliyetin %37'sini direkt maliyetler oluşturmakta. Dolaylı maliyetler iş gücü kayıpları ve aktivitelerdeki azalmanın maliyetini göstermekte. Toplam maliyetin %52'si civarında olduğu bilinmekte. Görünmeyen maliyetler ise bizim yaşam kalitemiz, fiziksel ve sosyal fonksiyonumuzun azalması olarak ifade edilmekte.
Evet. Peki, şimdi süremizi de verimli kullanmak istiyorum. Çünkü önemli bir konuyu konuşuyoruz sizinle birlikte. Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının önlenmesinde uygulanabilecek ilkeler var. Biraz da bunlardan bahseder misiniz?
Tabii ki. Risklerin kaynağında yok edilmesi mesleki sağlık ve güvenlik prensiplerinin temelini oluşturur. Hani kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında da böyle. Kaynağında önlemeye çalışmak en temel prensibimiz oluyor. Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında en önemli risk kaynağı işlerin gereksiz tekrarlarını oluşturmakta. Uygulanan güç, sabit vücut pozisyonları, benzer hareketlerin defalarca tekrarını gerektiren iş adamları da kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olan faktörlerdir. Çalışanları bu rahatsızlıklardan koruyabilmek için alınacak önlemlerin amacı uygun iş tasarım aracılığıyla işteki tekrarların azaltılması olmalı. İş tasarımları, makineleştirme, iş rotasyonu, iş zenginleştirme veya takım çalışmaları dikkate alınarak bunlar yapılması gerekiyor. Tabii bizim burada bilimsel yöntemler de kullanmamız gerekiyor. Hani bu riskleri tespit etmemiz, hani kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına sebep olan riskleri tespit etmemiz ancak bilimsel yöntemlerle söz konusu oluyor. Hani birkaç dakikamız kaldı. Hızlıca sadece başlık olarak onları size verebilirim. Eğer isterseniz.
Tabii, buyurun.
Hani bu bilimsel yöntemlerden bahsedebilirim. Mesela yük kaldırmadan bahsettik. Sunuk Stables, Sunuk ve Krillo'nun 91 yılında geliştirdiği bir yöntem. Revize edilmiş Nyosh kaldırma eşitliği yine başka bir yöntem. Bu yük kaldırmayla alakalı yöntemler. İndirme, itme, çekme ve taşıma modeli başka bir yöntem. Bir de bizim bu duruşlarımızla alakalı yöntemler var. Gözlem ve ankete dayalı yöntemler. İşte OWAS, OWAC Working Posture Analysis System, hani duruş analizi sistemi bir yöntem. Lula Rapid Upper Limb Assessment başka bir değerlendirme yöntemi. Az önce boyun duruşuyla alakalı bahsettiğimizde önce hani bizim REB analizi yapmak gerekiyor. Hani tüm vücut Rapid Entire Body değerlendirme, hızlı tüm vücut değerlendirme, iş zorlanma indeksi, job strain index, hızlı marziyet değerlendirme checklisti var, OKRA indeksi var, risk kontrol faktörleri, risk faktör kontrol listesi mevcut, Washington eyaleti yasaları var, Finlandiya Meslek Hastalıkları Enstitüsü tarafından geliştirilen ergonomik iş yeri analiz metodu. Ayrıca sayısal biyomekanik ölçülerde kullanılabilir. Hani bunlardan zamanımız kısıtlı olduğu için bunların içini açamadım ama bunlar ile kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına sebebiyet verecek olan riskleri ortaya koymamız mümkün. Ayrıca şunu da dikkat etmemiz gerekiyor. Son olarak onu söylemek istiyorum. İş yerinde fark ettiyseniz hani iş yerindeki bu sıcaklık, nem ve titreşim gibi ortamdan etkilenme sonucunda da kas iskelet sistemi maruziyeti söz konusu olmakta. Bunun için de hem bu ısı maruziyeti ölçmek için, termal maruziyeti ölçmek için VBGT maruziyet ölçümü yapılması gerekiyor. Titreşim için de titreşim maruziyet ölçümü, el kol titreşimi, tüm vücut maruziyet ölçümü gibi ölçümlerin yaptırılması gerekiyor.
Peki. İbrahim Bey, şimdi hafif işlerde çalışanlar ve ağır işlerde çalışanlar bu rahatsızlıklara yakalanabiliyorlar. İşte masa başında çalışanlar ya da ağır işlerde çalışanlar, iki kategoriye ayırabiliyoruz bunları. Örneğin masa başında çalışanlar için hangi tavsiyelerde bulunursunuz? Gün içerisinde neler yapmalılar bu rahatsızlıklara yakalanmamak ya da en hafif şekilde atlatabilmek için?
Dinlenme süresi, molalara dikkat etmeleri gerekiyor. Bir statik bir duruş söz konusu oluyor uzun süreli. O yüzden bir hareket etmesi gerekiyor. Hani bir kalkıp bu şeyler var. Küçük egzersizler var. Minik. Hani yerimizden kalkmamız gerekiyor. Dinlenme molalarımızı ayarlayıp yerimizden kalkıp. Hani
en azından şöyle yarım saatte bir değil mi? Aynen. Yerimizden hani kalkıp boynumuzu sağa sola hareket ettirmek. Aynen. Belimizi hareket hani bu, ettirmek. Kollarımızı açmak, germek değil mi?
Aynen o şekilde. Hani bu şimdi yogada, pilateste çeşitli ya, fizik tedavide de kullanılan bazı hareketler var. Hani böyle kısa süreli, hatta bizim genel müdürlüğümüzün de bununla alakalı bir video paylaşımı vardı. Hı hı. Böyle kısa bir şey bir uzmanımızın paylaştığı çekti. Hani öyle hareketler yapmakta fayda var belli aralıklarla. Hani saatte bir, yarım saatte bir. Hani ne kadar biz onu kendimiz ayarlayarak, hani 5 dakika bir zaman ayırarak kendimize.
Evet. Peki, süremizin sonuna geldik. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Önemli bir konuydu
bu. Teşekkür ederim.
Çalışma hayatında kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarını konuştuk sizinle. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Görüşmek dileğiyle, iyi günler dilerim.
Sağolunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde bu hafta çalışma hayatında kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarını konuştuk. Bu rahatsızlıklar için hangi önlemler alınabilir? Başımıza geldiğinde neler yapabiliriz? Bunları ayrıntılarıyla ele almaya çalıştık. Efendim Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Dünyada bir yerdeyim ben. Oh. Dünyada bir yerdeyim ben. Oh. Yol kenarlarındaki su birikintilerindeyim. Yol kenarlarındaki su birikintilerindeyim. Yerim yurdum yoktur benim, oh, oh, oh. Yarim yurdum yoktur benim, oh, oh, oh. Sadece gökyüzüne güleyim. Sadece gökyüzüne güleyim.
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Avrupalı Türkler köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız var. Can hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Mustafa Bey.
Çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan bağlanıyorsunuz bizlere.
Evet.
Evet, yine yoğun bir hafta. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son bir haftadır yoğun bir diplomasi trafiği var. En son Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la görüştü. Bu konunun ayrıntılarını da sizden alacağız.
Evet.
Bu konuyla ilgili neler söylersiniz hocam? Türkiye-Almanya ilişkileri ne durumda, nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Türkiye-Almanya ilişkileri tabii bizim vatandaşlarımızı yurt dışında yaşayan, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız çok yakından ilgilendiren ilişkiler ve iki ülke arasında bazı böyle sorunların olması onları özellikle rahatsız ediyor. Onların yani rahatlarını, huzurlarını kaçırıyor. Bunu biliyoruz. Şimdi son yıllarda iki ülke arasında arzu edilmeyen bir gerginlik yaşandı. Hatta bir dizi gerginlik yaşandı. Kısmen azalmış gibi gözüküyor ama biraz tabii bu gerginliklerden de vatandaşlarımız gerçekten çok rahatsız oldular. Zarar da gördüler. Bu arzu edilen bir şey değil. Türkiye açısından hiç değil. Vatandaşlarımızın orada yaşadıkları ve o ülkede huzur içinde, refah içinde yaşamaları bizim tabii devlet olarak da, ulus olarak da önemli gördüğümüz bir husus ve arzumuz. Fakat ne yazık ki Almanya'da işte geçtiğimiz yıllarda özellikle artan ölçüde, özellikle 2016'dan itibaren ciddi bir Türkiye aleyhtarlığı, ciddi bir işte Türkleri sorgulama, Türkiye'yi sorgulama, politikalarımızı sorgulama ve Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın üzerinden, ki onu bir metafor olarak kullanarak Türkiye aleyhtarlığını köpürtme olayı yaşandı. Nerede yaşandı bu köpürtme olayı? İşte medyada. Özellikle Alman medyasının belli kesimi yani hiçbir fırsatı kaçırmadı Türkiye'ye karşı bazı söylemleri geliştirmek için. Ve bunu yaparken de tabii o ülkede yaşayan 3 milyondan fazla Türk'ün duygularını, düşüncelerini, duruşlarını, Türkiye'ye olan bağlılıklarını ve aidiyetlerini hiç dikkate almadılar, hiç saygı göstermediler. Ve bundan dolayı da bütün vatandaşlarımız kendilerini gerçekten hırpalanmış hissettiler diye düşünüyorum ben. Şimdi bu ortam yeni hükümetle birlikte değişir mi acaba diye izlemeye başladık. Yani Almanya'da kurulmuş bulunan koalisyon hükümeti, Olaf Scholz'un başkanlığı, işte Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin üçlü koalisyon hükümeti. Acaba önceki hükümetten, Angela Merkel'in başkanlığındaki koalisyon hükümetinden farklı bir tutum takınır mı acaba diye düşünmeye başladık ve ümitlenmeye de başladık doğrusunu isterseniz. Evet. Dolayısıyla bu Olaf Scholz'un, yeni şansölye Olaf Scholz'un Türkiye'yi ziyaret etmesi aslında bence olumlu bir adım. Tabii ihtiyatlı bir iyimserlik içerisindeyiz. Yani buraya geliş nedeni belki de Türkiye'nin son zamanlarda attığı diplomatik adımlar ve atılımlarla ilgili olarak düşünülebilir. Doğrudur. Yani özellikle Türkiye'nin işte yani diplomasi alanında işte Ukrayna ile Rusya arasında devam etmekte olan savaşta işte arabuluculuk yapma gayretleri, ki bugün Dışişleri Bakanımız Rusya'da, akabinde de hemen Ukrayna'ya geçecek. Bugün işte Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'de, ayrıca da diğer önemli devlet adamları gelip Türkiye ile konuşmayı tercih ediyorlar. Bu da Türkiye'nin, evet, giderek bir merkez ülke olma özelliğine kavuştuğunu gösteriyor. Şimdi bu durumda Almanya'da bunu göz ardı edemez. Türkiye lalettayın bir ülke değil. Üstelik de bölgesinde gittikçe güçlenen bir merkez ülke konumunda. Şimdi hal böyle olunca tabii bu ziyaretin yani asıl nedenini belki bu şekilde düşünmek lazım ama Türkiye ile Almanya arasındaki çok yönlü ve çok boyutlu ilişkiler aslında yani böyle düşük profilde seyredilmeyecek kadar, seyretmemesi gerekecek kadar önemli. Dolayısıyla sadece bir Ukrayna-Rusya meselesi olarak düşünmeyelim. Sonuç olarak Almanya Türkiye ile olan dostluğundan, yakınlığından geçmişte olduğu gibi bundan sonra da istifade edecektir ve aynı şey Türkiye için de geçerli. Ancak burada göz ardı edilmemesi gereken işte o 3 milyondan fazla vatandaşımızın bekasıdır. Onların çıkarlarıdır, onların haklarıdır. Onları böyle dışlayıcı ve işte garip bir nedir onun ismi, entegrasyon politikasıyla kültürcü bir yaklaşımla işte yok farz etmek veyahut da onları eritmeye kalkışmak, kültürlerine saygı göstermemek falan, bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. Sonuç olarak bu yeni hükümet acaba bu konuda bir tavır değişikliğine gider mi? Doğrusunu isterseniz ben uzun yıllardan beri Almanya'yı takip eden birisi olarak ümitlenmek istiyorum. Yani en azından istiyorum ama sorsanız acaba olur mu diye biraz da böyle aslında tereddütle karşılıyorum. Çünkü Almanya'da malum yani her memlekette bir müesses nizam var. Bu müesses nizamın yani yerleşik bir düzen var. Öyle çok kolay manevra yapması mümkün olmuyor siyaseten. Yani Türkiye'nin önemini şimdiye kadar bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı hiç kuşkusuz. Ama belli bir politik duruş sergilediler. Bu politik duruş da aslında bu noktaya gelmemize neden oldu. Çeşitli gerekçeler öne sürülebilir yani. Geçen gün bu sürdükleri gerekçelerin bir kısmına belki hak bile verenler olabilir aramızda yani. Bu da doğrudur. Ancak sonuç itibariyle bu iki ülke önemli iki ülke. Biri Avrupa Birliği'nin lokomotifidir, diğeri de bölgenin güçlü ülkesidir.
Sayın Hocam.
Birbirleriyle iyi ilişkiler içerisinde olmak mecburiyetindedirler.
Evet. Buyurunuz. Almanya başta olmak üzere tüm ülkeler Türkiye'nin nasıl önemli bir ülke olduğunun farkındalar. Son bir hafta içerisinde İsrail Cumhurbaşkanı, Yunanistan Başbakanı ve Almanya Şansölyesi Türkiye'ye geldi. Amerika evet. Birleşik Devletleri Başkanı Biden da Cumhurbaşkanımızla telefonda görüştü. Evet. Bu yoğun trafiğin sebebini de biraz konuşalım mı isterseniz? Türkiye çok önemli bir konumda bulunuyor. Küresel enerji jeopolitiğinin kilit noktasında adeta. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz?
Valla şimdi işte biraz evvel de değinmeye çalıştım. Yani merkez ülke olma özelliği bu. Ve Türkiye gerek askeri yönden yani sert gücü itibariyle gerekse de artan yumuşak gücü itibariyle artık yani böyle hani bazılarının bir zamanlar dediği gibi öyle boğaz içindeki hasta adam falan değil. Yani bütün dünyada var olan ekonomik sorunlar Türkiye'ye de yansıyor. Bundan şeyimiz yok, bir takım sıkıntılarımız var hiç kuşkusuz. Fakat ona rağmen sürdürülmekte olan politika, dış politika çizgisi Türkiye'yi aslında bir üst lige taşımıştır diye düşünüyorum. Şimdi bir üst lige taşınınca da tabii ilgi artacaktır. Ve Türkiye'nin gücüne karşı bir saygı ifadesi olarak, en azından bir saygı ifadesi olarak şimdiye kadar görmediğimiz bir trafik yaşıyoruz yani.
Evet, evet.
Gerçekten bu trafik önemli bir trafiktir. Ve Türkiye için, Türkiye'nin bundan sonraki konumu içinde çok doğrusu yani iyi düşünceler taşımamıza yol açıyor. Ben aynı zamanda tabii bir göç uzmanı olarak da yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu durumdan mutlaka istifade edecekleri kanaatindeyim. Hı hı. Fakat bütün bu gelişmelere rağmen yine Alman medyasını izliyorum. Böyle ufak tefek çatlak sesler çıkmaya devam ediyor. Hatta birilerini de kullanıyorlar. İçimizden birilerini de kullanıyorlar. Öyle değildir, böyledir deyip başka yönlere çekmeye çalışıyorlar falan ama bazı olayları. Bunlar olacaktır. Bu tabii. İşte şimdi aslında tam kamu diplomasisi çağıdır, biliyor musunuz? Yani bu dönemde güçlü bir kamu diplomasisiyle çok farklı diyaloglar, çok farklı etkiler kazanmak mümkün bu diyaloglar üzerinden.
Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili şunu ifade etmişti. Savaşın değil, barışın egemen olduğu bir dünya için gayret etmeyi sürdüreceğiz. Evet, çok önemli bir söz. Hani Cumhurbaşkanımız her platformda ifade ediyor ya, dünya beşten büyüktür. Bir bakıma da bunu göstermeye çalışıyor Türkiye. Yapıcı olmaya çalışıyor.
Bir söylem gelişmiştir, geliştirdi Türkiye. Güzel bir söylem geliştirdi. Bu söylemin mutlaka akademik altyapısının hazırlanması ve dünyaya lanse edilmesi lazım. Bu da herhalde bize düşen görev diye düşünüyorum akademisyenlere. Evet. Ve tabii bu yurt dışındaki vatandaşlarımız da bundan istifade edecekler ve onların o kamu diplomasi faaliyetlerinin Türkiye'nin gücüne güç katacağı kanaatindeyim ben. Hı hı.
İnşallah bundan sonrası yurt dışında bilakis Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız için daha iyi olacaktır. Çünkü evet, Türkiye gün geçtikçe gücüne güç katıyor.
Şimdi bizim vatandaşlarımız da güçlendiler. Yani eski halleri yok tabii.
Yok elbette.
Dördüncü kuşak falan oldu. 60 sene geçti.
Artık üzerinden önemli vazifeler üstleniyorlar Avrupa'da.
Evet. Ve giderek de daha fazla saygıyı hak ediyorlar. Saygın bir toplum haline gelmek öyle kolay bir iş değildi yani. Ve içinde yaşadıkları topluma çok büyük katkılar yaptılar. Bu katkıları yatsımak, yok farz etmek falan filan, bırakınız insafsızlığı, aslında ahlak dışı bir şey olur yani, onu şekilde düşünmek lazım. Ben şeyde bu Olaf Scholz'un ziyareti sebebiyle Almanya'da bir nebze iklimin değişeceğini, Türkiye'ye bakışın farklı olacağını ummak istiyorum. Ancak tam yani çok hızlı bir değişim beklememek lazım. Bunun için başta da söyledim yani, işte böyle temkinli bir ihtiyatlı bir beklenti içine girmek lazım. Ama olumsuz düşünmeye de gerek yok. Bu işte yine bakın dönüp dolaşıp Türkiye'nin gücüyle ilgili bir noktaya geldi. Türkiye güçlendikçe saygınlığımız zaten var da yani daha fazla artacaktır. Ve davranışlar da o nispetle farklılık gösterecek umarız. Yani bizim vatandaşlarımız da bunun beklentisi içindeler yurt dışında.
Evet.
Gördüğüm kadarıyla haklı olarak.
Almanya evet, Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmek adına İslamofobiyle ve ırkçılıkla mücadele etmede bir adım atabilir mi?
Vallahi atması gerekiyor zaten. Yani şimdi ben mesela önceki şansölye Angela Merkel'in o 2011'de Alman Federal Meclisi'nde NSU cinayetleri ertesinde yapılan anma töreninde devlet adına söz veriyorum dediğini hatırlıyorum. Bütün bunların en iyi şekilde takip edileceğini, kovuşturulacağını ve önleneceğini. Fakat ne yazık ki o manada büyük bir değişim yaşanmadı. Yani kurumsal ırkçılığın daha güçlendiğini gördük birçok halde. Yani olsaydı zaten işte bu İslam nefreti, Türk nefreti, Türkiye aleyhtarlığı falan bunlar ortadan kalkardı. Neticede bir algı değişimine en büyük katkıyı yine siyasiler yapar yani, başkaları değil. Onların söylemleriyle bu iş değişirdi.
Tabii toplumlara yön verenler siyasetçiler.
Evet, işte yani yapmadılar. Hatta bu aleyhteki söylemlerin müsebbiplerini daha fazla prim verir hale geldiler ki bu aslında kendi iç huzurları açısından da pek elverişli bir tavır ve politika değil yani. Böyle bir duruş olmaz. İç huzurunuzu, barışınızı da tehlikeye atıyorsunuz. İnsanları gerginleştiriyorsunuz, toplumu gerginleştiriyorsunuz. Manasız bir şey yani, maalesef bu konuda başarılı olamadılar. Umalım bundan sonra olsunlar diyeceğim. Yani bu yeni hükümetle acaba bunu görebilecek miyiz? O konuda da çok işte yine ihtiyatlı bir iyimserlik tavsiye ediyorum ben herkese. Ama Türkiye'de üzerine düşeni yapmak durumundadır. En azından üzerine düşen nedir diye soracaksın. Almanya ile olan münasebetleri diplomasi yoluyla en iyi şekilde sürdürmek, geliştirmek Türkiye'nin de üzerine düşen görevdir. Neticede bugüne kadar bu konuda hiçbir eksiğimizin olduğunu sanmıyorum yani, evet, açıkçası.
Sayın Hocam, Almanya Federal Cumhuriyeti yeni başbakanı Olaf Scholz'un ve Türkiye-Almanya ilişkilerinin nereye gideceğini siz Anadolu Ajansı'nda bir yazıda kaleme aldınız. Evet. Orada da ifade ediyorsunuz, burada da ifade ettiniz. Scholz'un ziyaretini ihtiyatlı bir iyimserlikle karşılamak doğru olacaktır diyorsunuz. Bakalım, evet, zaman gösterecek, neler olacak, hep birlikte gözlemleyeceğiz.
İnşallah. Yani dediğim gibi hem Türkiye için hem Almanya için ve özellikle de tabii oradaki vatandaşlarımız için iyi zamanların gelmesini bekliyoruz.
İnşallah.
Bunu arzu ediyoruz.
Kıymetli hocam, konuyla ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Süremizin de sonlarına doğru geliyoruz.
Valla şunu söyleyebilirim. Bizim vatandaşlarımızın zaten buraya olan bağlılıkları devam ediyor ve edecektir de. Yani bundan hiçbir şüphemiz yok. Türkiye'nin gelişmesine onların da büyük katkısı oldu bugüne kadar. Yani eğer mesela yurt dışında bizim işçilerimiz çalışmasaydı, geçmiş yıllardan söz ediyorum, Türkiye'nin ekonomik bakımından daha farklı sıkıntılar yaşayabileceğini bundan 25 sene evvel, 30 sene evvel görebilirdik. Şimdi onlar o katkıyı verdiler. Bundan sonra yapacakları katkı daha farklı, maddi katkıdan ziyade. İşte bu kamu diplomasisi yoluyla, onun yöntemleriyle, oluşturacakları örgütlerle Türkiye'nin ve kendilerinin çıkarlarını en iyi şekilde savunmak, içinde yaşadıkları ülkenin kurumlarıyla, bireylerle en iyi diyaloglara girmek, etkin bir şekilde Türkiye'nin yanında olduklarını hissettirmek. Bu önemli bir şey. Yani bunu yaptıkları takdirde emin olun o vaktiyle yapılan maddi katkılardan çok daha farklı sonuçlar elde edeceğiz diye düşünüyorum. Yani.
Evet.
Açıklı. Onlara da çok iş düşüyor. Hepimize iş düşüyor.
Evet. Evet. Sayın Hocam, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında ekonomik işbirliği konusunun da ele aldıklarını biliyoruz. İnşallah Almanya'nın Türkiye'ye yapacağı yatırımlar da ekonomimize katkı sağlayacak. İlerleyen zamanlarda inşallah bunları da göreceğiz. Şimdi önümüzde bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Üzülerek izliyoruz. İşte çocuklar, ihtiyarlar, kadınlar ülkelerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Çok acı bir tablo var gözlerimizin önünde. İnşallah umuyoruz en kısa zamanda bu savaş sonlanır. Uhuletle suhuletle neticeye varılır, bir anlaşmaya varılır. Öyle ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Bir de şu haberler konuşuluyor. Rusya'da tabii pek çok Amerikalı iş adamı var. Bu savaştan etkilenerek Ukrayna'daki iş yerlerini kapattılar. Ve bu iş yerlerini kapattıktan sonra yeni iş sahaları arama durumuna geldiler ve Türkiye'nin de bu konuda bir avantaj olduğu söyleniyor. Bu konuda bir değerlendirmede bulunursanız neler söylersiniz?
Vallahi ben aslında buna benzer birçok haber duyuyorum. Yani Türkiye'ye doğru bir akış söz konusu olacaktır. Özellikle bu yaptırımlardan sonra Rusya'da ve Ukrayna'da ekonomik sıkıntılar baş gösterecek ve bu ekonomik sıkıntılardan dolayı bu Türkiye'ye belki bir sermaye akımı olacaktır diye düşünüyorum. Olması da çok muhtemel. Fakat tabii acıklı bir şey yaşanıyor. Yani manasız bir şey yaşanıyor. İnsanların evleri, barkları yıkılıyor. Çoluk çocuk, ihtiyar hayat kaybediyorlar.
Keşke savaşlar hiç yaşanmasa.
Evet. Çok ve çok manasız da bir şey oldu. Yani evet, manasız derken tabii Rusya'nın kendine göre açıklaması var. Ama şunu unutmamak lazım. Yani insan hayatı hepsinin ötesinde, hepsinden daha değerli.
Evet.
Yani ekonomi ne için var yani? İnsanlar için var, değil mi?
Doğru. Kıymetli hocam, yani çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik.
Evet,
kıymetli katkılarınız için, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
Sağ olunuz. Haftaya başka bir konuyla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
İnşallah. Hoşça kalın, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız bizlerle birlikteydi. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.